أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyenlerim, tefsir dersimizde Kalem suresinin 34. ayetine gelmiştik. İnşallah bugün Cenab-ı Hak izin verirse bu ayetten başlayacağız ve surenin sonuna kadar ilahi kelamı hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız inşallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, Kalem suresinin 34. ayetinden sonuna kadar, yani 52. ayete kadar kıraat etmiş olduk, okumuş olduk elhamdülillah. Şimdi okuduğumuz bu bölümün mesajlarını, Rabbimizin muradını anlamaya çalışacağız. Rabbimiz kelam-ı ilahisini en güzel şekilde okuyup yine muradına, yani Yüce Rabbimizin maksadına uygun şekilde anlayabilmeyi ve onu hayat haline getirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil muttakine inde rabbihim cennatin na'im. Muttakiler için Rableri katında na'im cennetleri vardır. Yani Rablerinin hudutlarını çizdiği çizgileri, haram helal çizgilerini koruyan, kulluk sınırları içerisinde Rablerine büyük bir saygıyla titiz bir şekilde kulluklarını sürdüren kimseler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Naim cennetleri, her çeşit nimetin içinde bulunduğu cennetler vardır. Tabii bu cennetlerin bütün vasıflarını biz bilemiyoruz. Rabbimiz bize adeta oradan bazı pencereler gösteriyor, bazı tablolar sunuyor. O kadarını biliyoruz. Fakat daha bilmediğimiz nice nimetlerle dolu olduğunu da yine Rabbimiz bize hatırlatıyor. Ama muttakiler için. Takva, imanla başlayan Rabbimizin ilahi emirlerini en güzel şekilde uygulayarak, onlara riayet ederek bir hayat sürmenin adıdır. Ve bu bizi Allah katında değerli kılan şeydir. Zira ayette sizin Allah katında en şerefliniz, ilahi ikramlara en çok muhatap olanınız, en muttaki olanınız olacak buyurulduğuna göre. Demek ki büyük bir saygı, tazim, itaat, teslimiyet, şevk ve muhabbetle icra edilen kulluk, takva çerçevesinde bir kulluk oluyor. Böylelerinin Allah katında hem derecesi artıyor, hem şerefi artıyor, izzeti artıyor, hem de Rabbimizin mükafatlarına nail oluyorlar. Onlar içindir naim cennetleri, nimetlerle dolu cennetler. Efe neca'lül müslimine kel mücrimin. Biz şimdi Allah'a tam teslim olmuş o Müslümanlarla, günahlara batarak adeta günah kesilmiş mücrimleri bir tutar mıyız diye soruyor Cenab-ı Hak. Bir insan grubu var. Onlar Allah'a tam teslim olmuşlar, iman etmişler. Ondan gelen bütün emirlere baş üstüne diyerek boyun eğmişler. Gönüllerinde bir itiraz olmamış. Büyük bir zevkle, şevkle, Allah'a kul olmanın hazzıyla yaşamışlar, muhabbetle kulluklarını sürdürmüşler. Bir grup da hevaları, arzuları, keyifleri, neyi istiyorsa o çerçevede bir hayat sürmüşler ve günahlara batmışlar, haram helal dinlememişler, sınırları aşmışlar ve mücrim olmuşlar. Hatta küfre düşmüşler, şirke düşmüşler, masiyetler içerisinde yüzmüşler. Mücrim olmuşlar. Şimdi Allah soruyor. Hak'tan gelene tam teslim olan o Müslümanlarla cürm işlemeyi hayat haline getirmiş o suçluları, o günahkarları. Şimdi biz bir mi tutacağız diyor Cenab-ı Hak. Mâ leküm keyfe tahkümün. Neyiniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yani aklınızı mı yitirdiniz adeta? Hiç ikisi bir olur mu? İşte yarın kıyamet varsa yine orada biz kazanacağız diyerek Müslümanlara söz söyleyen günahkar tipler vardır. Asr-ı Saadet'te de oldu bunlardan. Tarihin her devrinde peygamberlere ve inananlara karşı böyle küstahça konuşmalar yapanlar oldu. Cenab-ı Hak bu nevi kişilere مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ neyiniz var sizin? Nasıl hüküm verebiliyorsunuz böyle? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ yoksa sizin, size ait Allah tarafından bir hani kitap var da, kitap gönderilmiş de size özel, ondan mı okuyorsunuz bu hükümleri? Yani yine o kitapta istediğiniz her şey sizin olacak muhakkak diye bir hüküm mü okudunuz? Bu hükme nasıl varıyorsunuz? Allah adına hüküm veriyorsunuz. Size özel bir kitap mı indirildi? Onu inceleyip ondan mı hüküm çıkarıyorsunuz? O kitabın içerisinde sizin istediğiniz, seçtiğiniz her şey sizin olacak diye bir mesaja mı rastladınız? Bir hükme mi rastladınız? Nasıl oluyor da böyle rahat konuşuyorsunuz? Emlekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyame. İnne lekum lema tahkumun. Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan sizin lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Bizden böyle bir söz mü aldınız? Yani siz ne derseniz o olacak diye böyle bir söz mü aldınız? Soruyor Allah o küstah kafirlere, müşriklere. O günah işlemeyi efendim sıradan bir şey görenlere, müminlere, Allah'tan indirilen ilahi kelama inanan, boyun eğenlere böyle alay ederek bu şekilde konuşanlara Cenab-ı Hak size söz mü verildi diyor. Siz kendi hakkınızda ne hüküm verirseniz tamam o olacak diye. Selhum eyyuhum bidalike zaim. Ey Nebi-i Ekrem, bir sor bakalım onlara. Böylesi bir iddiayı savunabilecek bir kefil mi var aralarında? Kimmiş bu? Görelim. Buradaki zaim kelimesi aslında lider, reis, temsilci anlamına geldiği gibi kefil anlamına da gelir. Yani bu hükme, söyledikleri bu söze kefil olacak birisi mi var? Sor bakayım. Kimmiş diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak böyle bir adeta vazife veriyor. Em lehum şuraka felyetu bi şurakaihim in kanu sadikin. Yoksa onların hüküm sahibi ortakları mı var? Eğer iddialarında doğru kimselerse haydi ortaklarını getirsinler bakalım. Yani bir takım bu hükümleri verirken bir takım ortaklar mı edindiler? Yani kendi kafalarına göre ilahlar uydurup işte bu meleklerden olabilir, cinlerden olabilir, putlardan olabilir, insanlardan olabilir. Böylesi ortaklar mı var? Hadi getirsinler bakalım. Bu ortaklarını bir getirsinler de sözlerinin doğruluğuna inanıyorlarsa hadi olsun bakalım o verecekleri hükümler gerçekleşsin bakalım. Yarın kıyamet gününde de kazananlardan olsunlar da görelim diyor adeta ayet-i kerim onlara. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. O gün kıyamet günü paçalar sıvanır, iş zorlaşır ve onlar secdeye çağrılırlar fakat güç yetiremezler. Evet, burada bu ayetle ilgili müfessirlerimizin farklı izahları var. Burada bir deyim var. Yevme yükşefu ansak. Buradaki yevm yani gün anlamındaki ifade müfessirlerimizin büyük çoğunluğuna göre kıyamet günüdür. O işte paçaların sıvandığı yükşefu ansak, sak kelimesi Arapçada diz kapağı ile ayaktaki o topuk arasındaki kaval kemiği alanına deniyor sak kelimesi. O gün diyor işte paçalar sıvandığı zaman. Bu bir deyimdir diyor bazı alimlerimiz. Yani iş kızıştığı zaman ya da iş şiddetlendiği zaman, paçaları sıvamanın zamanı geldiği zaman, yani o dehşetli günde, hani insan bazen böyle bir tehlikeden kaçarken zor zamanda böyle bir paçalarını sıvar ya, böyle bir deyim yani. Dillerde, Arapçada da, Türkçede de, diğer dillerde de benzer deyimler vardır. Bu anlamdadır diyor bazı alimlerimiz. İşlerin güçleşmesi, zor ve içinden çıkılmaz bir hal alması anı demektir. Bu ifade Arapçada kullanılıyor böylesi zamanlarda. Ya da hakikatin üzerinden perdelerin açılması anlamında kullanılan bir deyimdir diyorlar bazı müfessirlerimizde. Ya da bir işin çok yaklaşması anlamına gelir. Paçaların tutuşması anlamına gelir gibi farklı izahlar var. Bazı müfessirler de buradaki sahak kelimesinin Cenab-ı Hakk'a nispet edildiğini söylerler. Ama bu tabii Cenab-ı Hakk'a cisim izafe etmek olacağından, onu cisme benzetmek gibi algılanacağından, hayır bu bir deyimdir demişlerdir. Yani böyle bir anlayış, yani Cenab-ı Hakk'ın ayağı ya da işte bir şekilde diz kapağından aşağı tarafı açıldığı zaman gibi bir mana, İslam alimlerimiz tarafından Cenab-ı Hakk'ı cisme benzetmek gibi algılanacağından böyle bir anlam tercih edilmemiştir. Böyle bir mana verilmemiştir. Ayette o gün diyor işte paçalar adeta tutuştuğu bir şekilde o şiddetlendiği zaman, o gün şiddetlendiği zaman ve yud'avne ile sucudi ve onlar secdeye davet edildikleri gün. Hangi gün? Yine kıyamet gününde de bir secdeye davet edileceklerinden bahsediliyor. Bu ayette de. Ve o gün felâ yastatîûne, bunlar secdeye güç yetiremeyecekler. O gün müminler secde edebilecek. Ancak kafirler ve münafıklar, dünyadayken secde ile buluşamayanlar, o gün adeta dimdik duracaklar, eğilemeyecekler, secdeye varamayacaklar. Hadislerde de o gün onların secde edemeyeceklerine dair izahlar yapılmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Peki o gün yani bir mükellefiyet, bir sorumluluk mu var ki böyle secdeye davet ediliyor? Alimlerimiz diyorlar ki o gün ahirette kınanmak ve azarlanmak maksadıyla onlar secdeye davet edilecekler ve secde edemeyecekler. Secdeye yine varamayacaklar. Çünkü ayetin devamında dünyada herhangi bir sıhhi mazeretleri olmadığı halde secde etmemişlerdi. Orada da Allah'a secde etme nimetiyle buluşamayacaklar. Secdenin de Allah'ın huzurunda secdeye kapanmanın da büyük bir manevi hazzı, lezzeti vardır. Özellikle ayağındaki bir özürden dolayı, belindeki bir arızadan dolayı secdeye varamayan müminlerin secdeyi özlediklerini biliyoruz. O başı Hakk'ın huzurunda yere koymak, alnı ilahi huzura adeta yeryüzüne bir şekilde yerleştirmek ilahi huzurda, onun kullukta çok büyük bir manevi bir lezzeti vardır. Kurbiyet dediğimiz, Cenab-ı Hakk'a yakınlığın hissedildiği andır orası. Kulun Rabbine en yakın olduğu yerdir secde. Bu yönüyle o büyük bir nimettir. Secde edebilmek büyük bir nimettir. İşte dünyadayken bu nimetten kendi iradeleriyle bir şekilde mahrum olanlar, yarın kıyamette de böyle bir davet vuku bulduğunda yapamayacaklar. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı onların itaat etme gibi bir duruşlarının daha dünyadayken olmamasının ahirette bir görüntüsü diyebiliriz. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودُ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. O gün, yani kıyamet günü, paçalar sıvanır, iş zorlaşır ve onlar secdeye çağrılırlar. Fakat güç yetiremezler. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Utanç ve pişmanlıktan gözleri önlerine düşecek de onları tepeden tırnağa bir zillet bürüyecektir o gün. Evet, gözleri baygın halde, içinde korkunun olduğu, tabii kıyametin dehşetinin bir korkusu var. Kendilerine neler yapılacağına dair müthiş bir iç ürpertileri var. Orada göz yerinde durmaz işte. Gözlerinin feri gider. Haşiaten ebsaruhum. Böyle gözleri önlerine düşer. Yere bakarlar yani. Yere bakarlar. Ve terhaquhum zille. Her taraflarını da zillet bürür. Yani orada izzet namına zerre onların üzerinde görülmez. Yani şöyle diyelim, yüzleri kararmış efendim, adeta mahcubiyet, mahzuniyet diyelim. Hem üzüntü, hem korku, hem de karşılaşacakları azabın içlerine bir ateş olarak düşmesi neticesinde asla orada bir saygı görmeyecekler. Meleklerin selamını görmeyecekler. Onlara hürmetini görmeyecekler. Horlanacaklar. İşte terhakuhum zille. Her taraflarından zillet onları bürüyecek. Ve kad kânû yud'avne ile sucud ve hum salimun. Oysa onlar dünyada sağlık ve esenlik içindeyken de Allah'a secdeye çağrılmış fakat inatla karşı koymuşlardı. Evet. Önceden bu imkanlar ellerinde vardı. Allah'ın kendilerine ikram ettiği iradelerini, cüz'i iradelerini bu yönde kullanabilirlerdi. Bunun önünde bir engel yoktu. Secdeyle buluşabilirlerdi. Allah'a boyun eğmeye, Allah'tan gelen ilahi mesajları yerine getirmeye davet edilmişlerdi. Ama ayak diremişlerdi. Böyle kafalarını yukarı kaldırmış, burunlarını havaya kaldırmış, kibirlenmişlerdi. Dünyada secde etmemişlerdi. İşte yarın o dehşet gününde müminler secdeye kapanırken onlar secdeye varamayacaklar. Ve müthiş bir zilletin içinde, perişanlığın içinde gözleri önlerine düşecek ve büyük bir mahcubiyet, korku, ürperti ve gam ve keder içinde bir an yaşayacaklar. Hatta günler yaşayacaklar, yıllar yaşayacaklar. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Resulüm, artık bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Bu Kur'an'ı yalanlayanla, bu ilahi mesajı yalanlayanla, bu ahiret gerçeğini yalanlayanla beni baş başa bırak diyor Cenab-ı Hak. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bir mesaj veriliyor ya işte burada. Yok öyle bir şey diyeni bana bırak sen diyor Cenab-ı Hak. Onu bana bırak. Yakında biz onları bilemeyecekleri, farkına varamayacakları yerden yavaş yavaş helake sürükleyeceğiz. Azaba doğru çekeceğiz. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyecekleri bir yönden, bilemeyecekleri taraflardan kademe kademe, derece derece biz onları helake doğru sürükleyeceğiz. Azaba doğru yaklaştıracağız. İstidraç kelimesi farkında olmadan insanın kendini helake doğru götürmesidir. İlahi azaba yaklaşmasıdır. Dünyadayken inkar etti diye rızkı kesilmiyor. Sıhhatli, neşeli, hayatını normal yaşayıp gidiyor. Diyor ki herhalde bu yaptığım işler kötü olsaydı başıma bir bela gelirdi diye düşünüyor. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onlara mühlet veriyoruz. Biraz sonraki ayet onu ifade edecek. Ve ümli lehum diyecek. İnne keydi metin. Aslında ben onlara mühlet veriyorum diyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz benim tuzağım gerçekten pek sağlamdır. Hatta şuna benzetirler. Diyelim bir insan düşünün. Böyle basamak basamak, merdiven merdiven yukarı doğru çıkıyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Zannediyor ki ben bayağı yükseldim. Bayağı şerefim arttı. Halbuki o yüksek yer, adım adım çıktığı yer, onun helake doğru yuvarlanacağı yerdir. Yukarıdan düşünce parçası bulunmayacaktır. eğer aşağıda kalsaydı, yani üç basamaktan düşseydi belki ayağı kırılmakla yetinecekti. Fakat yüzüncü basamaktan düşünce, işte istidraç böyle bir şey, derece derece yükselir, yükselir, yükselir zahiren, görünüşte. Ama öyle bir yere çakılır ki, işte bu azabın şiddetlisidir. Müşrikler de, kafirler de, mücrimler de, günahkarlar da, bize bir şey olmuyor. Bak işte sizin haram dediğiniz işleri yapıyoruz. Ama başımıza bir şey gelmiyor diye kendi kendilerine söylenebilirler. Kafirler, zalimler yaptıklarının hemen birden cezasını görmedikleri için kendi kendilerine avutabilirler. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın planı, o mega plan, o büyük plan, o çok farklıdır. Hangi bir tuzağın içine doğru çekildiklerini sonunda fark edecekler ama fark ettikleri zaman iş işten geçmiş olacak. Bunun için bazı müminler de zaman zaman bu istidraçtan korkarlar haklı olarak. Yani eğer kendilerine bir takım kendilerince yaptıkları kusurlar sebebiyle herhangi bir ceza gelmiyorsa, acaba istidraç mı, istidraca mı düşüyoruz? Böyle bir tehlikeye mi düşüyoruz diye ürperirler. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Cenab-ı Hak'tan afiyet niyaz ederiz daima. Yüce Rabbimiz, rahmeti geniş olan Mevlamız, İnşallah mümin kulları böyle bir şuurla hareket ettikleri sürece onları bağışlayacak, affedecektir. Onlar inşallah böylesi istidraçlardan emin olacaklardır ama yine de tedirgin olmak en doğrusudur. O tedirginlik diyelim müminlerde de olsa bu tedirginlik güzeldir. Yani acaba bilmeden birçok günaha düşüyoruz ya da bilerek de işlediğimiz kusurlar oluyor. Allah'ın nimetleri üzerimize arttıkça artıyor. Bir istidraç olmasın diye bir ürperti yüreklerinde hissetmelidir müminler de. Her birimiz hissetmeliyiz. Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Nefsimizin şerrinden, yaptığımız amellerin şerrinden. Onun rahmetini istemeliyiz. Ve Rabbimize karşı daima o ilahi huzurda boynumuz bükük olmalı. Ya Rabbi biz nefsimize zulmetmiş olabiliriz, bizi bağışla. Şuuru içerisinde bir kulluk sürdürebilmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hak imhal eder, ihmal etmez denir. Yani Cenab-ı Hak mühlet verir ama asla ihmal etmez. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yoksa ey Nebi Ekrem, sen onlardan tebliğine karşılık bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı eziliyorlar? Yani niye senin davetine icabet etmiyorlar? Halbuki bütün peygamberler şunu apaçık söylemişlerdir ki biz yaptığımız bu davete karşı sizden bir ücret, bir karşılık asla beklemiyoruz. Bizim ücretimizi verecek olan Allah'tır demişlerdir. İşte burada da Cenab-ı Hak o hakikate işaret ediyor. Yoksa ey Habibim, sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu ücreti ödeyememe borcunun altında adeta eziliyorlar mı? Üzerlerine böyle bir yük mü binmiş onların? Hayır, öyle bir durum yok. Onlar arzularına, keyiflerine, isteklerine uymadığı için karşı çıkıyorlar. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gayba ait bilgiler onların yanında da oradan istedikleri gibi mi yazıp duruyorlar? Yani gayb dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bildiği, efendim insan olarak bilgimiz nedir ki? Gayb insan idrakinin ötesindeki şeylerdir. Yani diğer insanların bilmediği, hatta o an peygamberin bile bilmediği gayb bilgisi onların yanında var da onlar oradan bakıp, oradan yazıp çizip okuyup ona göre mi hüküm veriyorlar? Yani neye göre bunu yapıyorlar? Neden onlar böyle bir bilgileri olmadığı halde böyle rahatça Allah'ın mesajlarını, ilahi ayetleri inkar ediyorlar? Seni yalanlıyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Fasbir li hukmi rabbik ve la tekun ke sahibil hut iz nada ve huve mekzum. Ey Habibim, o halde Rabbinin hükmüne sabret ve o balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederle dolu olduğu halde bize yalvarmıştı. Leula en tedarakehu ni'metun min rabbih lenubize bil ara'i ve huve mezmum. Eğer Rabbinden bir lütuf imdadına yetişmeseydi, elbette o kınanmış, değersiz bir kimse olarak ıssız bir araziye atılıp gidecekti. Fectebahu rabbuhu fecealehu minas salihin. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından kıldı. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fasbir li hukmi rabbik. Ey Nebi Ekrem, sen Rabbinin hükmüne sabret. O hüküm nedir? Seni peygamber kıldı. Bu nübüvvetin gereğine sabret. Sana tebliğ gibi bir vazife yükledi. Bir sorumluluk yükledi. Her halükarda tebliğe devam etmeni farz kıldı sana. O zaman sen bu hükmü yerine getirmek için sabırlı ve sebatkar ol. Asla bu hükmü yerine getirmeme gibi bir düşünce gönlüne düşmesin. Bazı alimler de fasbir li hukmi rabbik ifadesinden Cenab-ı Hak o kafirlere dünyadayken mal veriyor, evlat veriyor. Belki şu an rahat, huzurlu gibi bir hayatları var. Refah içindeler gibi. Bu da Allah'ın bir hükmü. Evet, belki ey peygamber sen ve beraberindekiler eziyet çekiyorsunuz, horlanıyorsunuz. Ama bu da Allah'ın bir hükmü. O zaman sen bu hükme de sabret. Bu şekilde de anlıyor bazı müfessirler. Fakat sanki burada ayetin devamına bakıldığı zaman nübüvvet vazifesine, yani peygamberlik vazifesine, Allah'ın senden beklediği davranışlara sabırla devam et. Bu mana daha açık. Fasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Ve la tekün ke sahibil hut. Bakınız, bu balık sahibi gibi olma. Bu Yunus aleyhisselam burada kastediliyor. Yunus aleyhisselam, Yunus peygamber gibi olma. Çünkü birazdan da işaret edeceğiz. O kendisine verilen peygamberlik vazifesini izni olmadan, hani bunlardan artık bir fayda göremeyeceğiz, bunlar inanmayacaklar deyip bırakmış ve artık vazife sahasından ayrılmıştı da Cenab-ı Hak ona farklı bir ikazda bulunmuştu. Bir balık yutmuştu onu. Burada sakın Yunus gibi olma, işte o balık sahibi gibi olma buyurularak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabretmesi emredilen hükmün nübüvvet vazifesi, peygamberlik vazifesi olduğunu anlıyoruz. İznâdâ ve huve mekzûm. O büyük bir gam ve keder içinde Rabbine şöyle yalvarmıştı hani. Efendim, nasıldı onun yalvarışı? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin deyip. Cenab-ı Hak bir başka ayette, Enbiya suresi işte 87. ayette bu şekilde yalvardığını bize bildiriyor. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Sen her türlü kusurdan, eşi ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum diye müthiş bir pişmanlık ve tevbe haline girmiş ve balığın karnında böyle yalvarmıştı. Amaç son derece gamlı ve kederli bir haldeydi. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'la ilgili verilen bilgilerden şöyle bir, müfessirlerimizin de yaptığı açıklamalardan şöyle bir tablo var. Yunus Aleyhisselam uzun süre kavmine tebliğde bulunur. Fakat müsbet cevap alamaz adeta. Olumlu geri dönüş alamaz. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam, onları Allah'ın azabı gelir ve hepiniz helak olursunuz diyerek ilahi azapla tehdit de eder. Ve bunlardan artık iman edecek çıkmayacak diye kavmini terk eder. Bu hicreti, yani bulunduğu memleketi terk etmesi Allah'ın izniyle olmadığı için, Allah'ın emriyle olmadığı için efendim o bir ilahi ikazla karşılaşır. Rivayete göre işte bir sahilde efendim o Ninova denilen bölgeden ayrılıyor ve orada bir gemiye biniyor. Fırtına çıkıyor denizin ortasında. O gemidekiler diyorlar ki biz kalabalığız, hepimiz birden boğulacağız. Artık bir aramızda kura çekelim. Birkaçımızı denize bırakalım. Hiç olmazsa hepimiz ölmeyelim diyerek kura çekiyorlar. Kura çıkanlardan birisi de Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ı da denize atıyorlar. Ve Kur'an'ın bildirdiğine göre Yunus Aleyhisselam bir balık tutuyor adeta, alıyor. Nasıl bir balıktır? Balina türü bir balık mıdır? Daha büyük bir balık mıdır? Onun türünü bilmiyoruz ama şu kadarını biliyoruz ki artık ağzında mı kaldı? Yoksa hakikaten onun iç alemine doğru gitti mi? Fakat o karanlık bir alana girdiğine dair Kur'an'da bize bilgi anlatılıyor. Fizzulümat. O karanlıklar içerisinde. Belki hatta bazı müfessirler gecenin karanlığı var, balığın karnındaki karanlık var diyerek o karanlığın içerisinde Yunus Aleyhisselam'ın böyle tesbih ettiği, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği, tevbe ettiği anlatılır Kur'an'da. O tevbe cümlesi de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin cümlesidir. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim her türlü eksiklikten. Ya Rabbi ben kendime zulmettim der. İşte son derece gamlı ve kederli bir haldedir. Cenab-ı Hak da onun bu haline işaretle peygamberimize buyurur ki ey peygamber, Rabbinin hükmüne sabret. Bu balık sahibi Yunus gibi olma der. Yani evet, tebliğin zorlukları var, çileler var, düşmanlıklar var, eziyetler var. Bunlardan gözün yılmasın. Bunlardan kaçmayı, kurtulmayı düşünme. Sabırlı ol. Ve sonunda kazanacaksın diyerek de Yunus Aleyhisselam'a bir atıfta bulunur burada da. Ve Cenab-ı Hak işte 49. ayette Levla en tedarakehu ni'metun min Rabbi. Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı şayet lenubide bil ara'i ve huve mezmum. Kınanmış bir kişi olarak böyle ıssız bir araziye atılıp gidecekti. Bir diğer ayette insanların diriliş gününe kadar o balığın karnında kalıp gidecekti belki de buyurulur. Şimdi burada Allah'tan ulaşan nimet nedir? Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ona rahmetidir. Peki bu rahmeti tetikleyen nedir? Alimler derler ki o Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında da Hakk'ı tesbih etmesi ve ben zalimlerden oldum diyerek yapmaması gereken bir davranışı yaptığını itiraf eder. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de erişir. Halis bir şekilde, samimi bir şekilde zat-ı uluhiyetine yönelen kullarını Allah rahmetiyle kuşatır. İşte sonra bir sahile böyle halsiz bir şekilde adeta balık tarafından püskürtülüp bırakılır. Ve Rabbi onu seçti der tekrar. Fectebâhu rabbuhu fecealehu mines salihin. Rabbi onu seçti ve salih kullarından kıldı der. Evet, Cenab-ı Hak kullarından kolay kolay vazgeçmez. Kulları hatalarını itiraf ederlerse, günahlarını itiraf eder, af dilerlerse Cenab-ı Hak da affeder. Bu sebeple hangi günahın içine düşmüş olursak olalım, asla Rabbimizden ümit kesmeyelim. Bu ayetin verdiği ana mesaj da bu. Ve in yekadullezine keferu leyuzliqunke bi absarihim lamma semu zikra ve yekuluna innehu lemecnun. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Ve hasetlerinden şüphesiz ki o gerçekten bir mecnundur diyorlar. Burada efendim bu ayet işte Kalem suresinin 51. ayeti nazar ayeti olarak da bilinir. Nazar değmesi ayeti gibi. Ayetin muhtevası biraz nazara da işaret ediyor. Nazar haktır. Deveyi tencereye insanı kabre sokar der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nazarla ilgili birçok hadis var. Buradaki ifade ancak bu nazar mıdır? Yani baktığımız zaman neredeyse o inkarcılar gözleriyle seni kaydıracaklar. Yani şimdi ayağını kaydıracaklar. Yani seni devirecekler, seni helak etmek isteyecekler gibi bir mana var. Bazı alimler bunu bildiğimiz nazar olarak algılıyorlar, anlıyorlar. Bazıları da diyorlar ki hayır, o kadar canları sıkılıyor ki, o kadar moralleri bozuk ki, hani insan bazen böyle haset ettiği, düşmanlık ettiği birine böyle gözlerinden ateş çıkarcasına bakar. Yani gözleriyle yer adeta ya da dışlar ya da gözlerinden size karşı bir öyle bir negatif enerji gönderir ki kaçacak delik ararsınız bazen. İşte bu inkarcıların bu Kur'an'ı dinledikleri zaman tabii ne söyleyeceklerini bilemiyorlar. Müthiş bir söz. Hem lafzı yani cümle olarak belagatı, fesahati hem de muhtevası o kadar güçlü ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın ellerinden bir şey gelmiyor. Böyle dişlerini gıcırdatıp adeta gözleriyle düşmanlıklarını peygamberin üzerine boşaltıyorlar adeta. Ha, bu mana kastedilmiştir diyor bazı müfessirlerimiz. Burada bildiğimiz ya da duyduğumuz halk arasında da nazar değmesi diye bilinen bir hadise değil. Onların böyle gazaptan, kinden, adeta hasetten çatlayacak derecede bir gayz, kinle dolduklarını ve bunu gözlerinden taşırdıklarını ifade ediyor bu ayet. Böyle yorumluyorlar. Bazıları da diyorlar ki hayır bu aynı zamanda nazar değsin, yok olup gitsin, helak olsun anlamında kötü bakışı kastediyor diye. Olabilir, her ikisi de elbette düşünülebilir ama sanki onların efendim kızgınlıktan, düşmanlıktan ve hasetten kaynaklanan bakışları kastediliyor manası daha gönle sıcak geliyor. Bu nazarın hak olmadığı anlamına gelmez. Hayır, nazar haktır, nazar diye bir şey de vardır. Ve dikkat edilirse ayetin sonu ve yekulune innehu lemecnun. Başka diyecek bir şey bulamıyorlar. Diyorlar ki bu delinin biri. Aslında burada biz deli diye tercüme ediyoruz belki ama mecnun kelimesi cinlenmiş biri. Yani cinler bunun içine girmiş. Konuşan o değil. Cinler konuşuyor anlamında cinlenmiş biri. Bu manayı kastetmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü mecnun kelimesinde cinlenmiş manası da vardır. Zira Hazreti Peygamber ümmi birisi olduğu için öyle güzel, ne bileyim, şiir desen şiire benzemiyor. Nesir desen nesre benzemiyor. Düz yazıya benzemiyor. Ama dehşet bir etkisi var. Diyorlar ki bu sözü nasıl söylüyor? Olsa olsa bu cinlenmiş birisi olması lazım anlamında bu cümleyi kullanıyorlar. Evet, Cenab-ı Hak da onların bu sapık iddialarına ve ma huve illa zikrul lil alemin diye cevap veriyor. Hayır diyor. O bütün alemlere efendim bir öğüttür. Hem de büyük bir öğüttür. Hatırlatmadır. Hakikatleri hatırlatmadır. O cinlenmiş birinin sözü değildir. Alemlerin Rabbinden gelen ilahi bir hatırlatmadır. Ve Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın elçisidir. Ve bu hatırlatma onun dilinden size okunmaktadır. Cenab-ı Hak her birimize bu alemlere zikir, öğüt, hatırlatma olarak gönderilen ilahi kelamdan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin efendim. Bu ayetle Kalem suresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde yeni bir sureyle, Hakka suresiyle tefsir derslerimize devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.